Ayrım 3.
Konu 4. Eskilerin ticareti ile bugünkü ticaret arasındaki başlıca ayrılık. Zaman zaman dünya ticaretin yönünü değiştiren durumlara girer. Bugün Avrupa'da ticaret bilhassa kuzeyden güneye doğru yayılmaktadır. Demek oluyor ki iklim farkı milletleri birbirlerinin ülkelerinde yetişen ürünlere muhtaç duruma düşürüyor. Örneğin güney ülkelerinde elde edilen içkiler bugün kuzeyde ve eskilerde görülmeyen bir ticaret alanının gelişmesini sağlamıştır. Nitekim gemilerin eskiden buğday kilesiyle ölçülen hacimleri bugün içki tonilatosuyla ölçülmektedir. Bizim bildiğimize göre eskiden Akdeniz'in bir limanından öteki limanına yapıldığı için ticaret aşağı yukarı hep güney ülkeleri arasında olurmuş. Şimdi aynı iklimde yaşayan milletlerde aynı şeyler bulunduğundan bunların birbirleriyle ticaret yapmaları, ayrı ayrı iklimlerde yaşayan milletlerin birbirleriyle ticaret yapmaları kadar zorunlu değildir. Şu halde eskiden Avrupa'da ticaret bugünkü kadar geniş değildi. Bu da Hindistan'la olan ticaretimiz üzerine söylediğim şeylerle çelişmez. İklimler arasındaki aşırı ayrılık, o iklimlerde yaşayan milletlerin birbirlerinden isteyebilecekleri şeyleri adeta hiçe indirmiştir. Konu 5. Başka ayrılıklar. Kimi zaman fetihlerin etkisiyle yok olan, kimi zaman hükümdarların baskısıyla zorlaşan ticaret, yeryüzünde dolaşır durur. Baskı gördüğü yerden kaçar. Nefes almasına ses çıkarılmayan yerde de yan gelip yatar. Vaktiyle çölden, denizden ve kayalık araziden başka bir şeyi bulunmayan yerlerde bugün ticaretin geliştiğini, tersine vaktiyle ticaretin geliştiği yerlerde ise şimdi çölden başka bir şey olmadığını görüyoruz. Nüfusu günden güne azalan ve uçsuz bucaksız bir orman haline alan Kolşit'in özgürlüğünü ancak kendini yavaş yavaş Türklerle İranlılara satmak suretiyle koruyabildiğini gördükçe, Romalılar zamanında bu bölgenin sırf ticaret amacıyla bütün milletlerin toplandıkları şehirlerle dolu bir ülke olduğuna insanın bir türlü inanacağı gelmiyor. Dipnot, Kolşit, Asya'da Karadeniz'in doğusunda Kafkasya'nın güneyinde eski bir ülke, Argonotlar altın yapayı bulmak için bu ülkeye gitmişlerdi. Ülkede anıt diye bir şey kalmamış. Ancak Pliny'le Strabo'nun yapıtlarında buranın bir zamanlar var olduğunu görüyoruz. Ticaret tarihi insan toplulukları arasındaki ilişkilerin tarihidir. Bu toplulukların çeşitli nedenlerden ötürü ortadan kalkması, nüfusun zaman zaman artıp eksilmesi, ülkelerin uğradığı çok ya da az şiddetli akınlar bu tarihin en büyük olaylarıdır. Konu 6. Eskilerin ticareti üzerine. Semiramis'in bir günde elde edilemeyecek kadar çok olan hazineleri bize Asurluların başka milletlerin ülkelerini yağma ettiklerini gösteriyor. Kendi ülkelerinde sonradan öteki milletler tarafından yağma edilmiştir. Ticaretin sonucu zenginliktir. Zenginliğin sonucu lüks, lüksün sonucu da sanatların yetkinliğidir. Semiramis zamanında sanatlarda bulduğumuz olgunluk bize büyük bir ticaret hayatının çoktan beri yerleşmiş olduğunu göstermektedir. Asya devletlerinde aşırı derecede lüks eşya ticareti vardı. Şu lüks eşya tarihi var ya, eğer yazılsaydı muhakkak ticaret tarihinin önemli bir bölümünü meydana getirirdi. İranlılar lüksü metlerden, metler de Asurlulardan almışlardır. Asya'da büyük değişiklikler oldu. İran'ın kuzeydoğu bölgesinde bulunan Hirkani, Margiyan, Baktriyan vesaire eyaletleri vaktiyle şimdi yerlerinde yeller esen bayındır şehirlerle doluydu. Bu devletin kuzeyinde ise, yani Hazar Denizi'ni Karadeniz'den ayıran bölgede ise yine bugün yıkılmış şehirler, yok olmuş, dağılmış insan toplulukları vardır. Eratosthenes'le Aristopulos'un Patrokul'dan aktardıklarına göre Hindistan'dan gelen mallar Karadeniz'e Amuderya'dan nakledilirmiş. Mark Varro'nun anlattığına göre Hindistan'dan Baktriyenlerin ülkesine ve Amuderya'ya dökülen Ikarus ırmağına 7 günde gidildiği Pompeius zamanında Mitridat'a karşı açılan savaşta öğrenilmiş. Hindistan'dan gelen mallar bu yoldan Hazer Denizi'ni aşar, oradan da Sirus ırmağının ağzına ulaşırmış. Bu ırmaktan sonra Karadeniz'e inen Faz'a varmak için 5 gün karadan yürümek gerekmiş. Hiç şüphe yok ki Asurlular, Medler ve İranlılar gibi büyük devletler gerek doğunun gerekse batının en uzak sömürgeleriyle ilişkilerini bu ülkelerde oturan çeşitli insan toplulukları aracılığıyla sağlıyorlardı. Bugün bu yol haritadan silinmiştir. Bu ülkeleri Tatarlar yakıp yıkmışlar. Bu yıkıcı millet bugün bile oralarda salt yakıp yıkmak için oturmaktadır. Amuderya Hazer Denizi'ne dökülmüyor artık. Özel nedenlerden ötürü Tatarların yönünü değiştirdikleri ırmak çorak topraklarda kaybolup gidiyor. Eskiden uygar milletlerle barbar insan toplulukları arasında bir sınır teşkil eden Jaxart ırmağının da yönünü değiştirmişler, denize kadar gitmesini önlemişlerdir. Seleukus Nikator, Hazer Denizi'ni Karadeniz'le birleştirmeyi tasarlamıştı. Dipnot, Seleukus Nikator, Suriye Kralı ve Selosidler ailesinin kurucularından biri, M.Ö. 354-281, İskender'in en iyi komutanlarındandır. O çağın ticaret olanaklarını bir hayli kolaylaştırıp geliştirecek olan bu tasarı, Seleukus Nikator ölünce suya düştü. İki denizi birbirinden ayıran bölgede böyle bir başarıyı gerçekleştirebilir miydi, gerçekleştiremez miydi bilemiyoruz. Bu ülkeyi bugün bile çok az tanıyoruz. Nüfusu azdır, ülke baştan başa ormanlarla kaplıdır. Kafkas dağlarından inen birçok dere arazinin sulak olmasını sağlamaktadır. Ama bölgenin kuzey bölgesini teşkil eden ve güneye doğru birçok kollar halinde uzanan Kafkas dağları, henüz Alavera havuzun ne olduğunu bilmeyen o çağda işin gerçekleşmesine engel olurdu. Seleukus'un iki denizi sonradan Çar 1. Petro'nun birleştirdiği şekilde, yani Tanais'i Volga ırmağına yaklaştıran dilden faydalanarak birleştirmek istediği düşünülebilirse de, o sırada Hazer Denizi'nin kuzeyi bilinmediği için böyle bir şeyin varit olabilmesi de olanaksızdır. Asya devletlerinde lüks eşya ticareti hüküm sürerken Tirliler yeryüzünün bütün bölgelerinde iktisat yoluyla ticareti yönetiyorlardı. Bokar, Çanani'nin 1. kitabında bunların denize yakın ülkelerde kurdukları sömürgelerin adlarını bir bir saymıştır. Dipnot, Samuel Bocquart, 1599-1664, Fransız doğu bilimcisi. Bu sömürgelere yerleşenler Herakles sütunlarını aşıp okyanus kıyılarında bile ticaret merkezleri kurmuşlardır. O çağlarda denizciler kendilerine adeta pusula vazifesi gören kıyıları takip ederek yol almak zorundaydılar. Yolculuk uzun sürüyor ve çok güç oluyordu. Odysseus'un deniz yolculuğu için yaptığı çalışmalar, bütün konuların ilki olduktan başka dünyanın en güzel şiiri içinde çok verimli bir konu olmuştur. Milletlerin çoğunun kendilerinden uzakta yaşayan milletler hakkındaki bilgilerinin azlığı, iktisat amacıyla ticaret yapan milletlerin işini kolaylaştırıyordu. Ticaretlerini istedikleri şekilde gizli tutabiliyorlardı. Böylece bilgili milletlerin cahil milletleri olan üstünlüğünü ellerinde bulunduruyorlardı. Din ve gelenekleri bakımından yabancılarla hiçbir şekilde temasta bulunmayan Mısırlılar, dış ülkelerle hemen hiç ticaret yapmıyorlardı. Topraklarının verimli olmasından, her şeyin bol bol yetişmesinden yararlanıyorlardı. Mısır o çağın Japonya'sı gibi bir şeydi ve kendi kendine yetiyordu. Mısırlılar dış ticarete o kadar az önem verdiler ki, Kızıldeniz'indeki ticareti bile burada ufak bir limanı olan küçük milletlere bıraktılar. Ticaretin burada İdumelilerin, Yahudilerin ve Suriyelilerin ticaret gemileriyle yapılmasına müsaade ettiler. Hazreti Süleyman kendi gemilerinde bu suları çok iyi bilen Tirlileri kullandı. Joseph, yalnız tarımla uğraşan milletinin denizle çok az ilgisi olduğunu söyler. Nitekim Yahudilerin Kızıldeniz'de ticarete atılmaları bir tesadüf sonucu olmuştur. İdumelilerin elinden Elat'la Asyon Gaber'i alınca deniz ticaretine başladılar. Bu iki şehri ellerinden çıkarınca da bu çeşit ticareti bıraktılar. Fenikeliler için iş böyle değildi. Lüks eşya ticareti yapmıyorlardı onlar. İstila yoluyla ticarete atılmış değillerdi. Azla yetinmeleri, becerikli olmaları, zekaları, tehlikeden korkmamaları, yorgunluktan yılmamaları, yeryüzünün bütün milletleri tarafından aranmalarına sebep oluyordu. Kızıldeniz kıyılarında oturan milletler yalnız bu denizde, bir de Afrika'nın doğu kıyılarında ticaret yapıyorlardı. Büyük İskender zamanında Hint denizi keşfedilince, dünyanın uğradığı şaşkınlık bunun böyle olduğunu açıkça gösterir. Öteden beri Hindistan'a değerli madenler götürüldüğünü, karşılığında da böyle bir şey alınmadığını söylemiştik. Kızıldeniz yoluyla altın ve gümüş götüren Yahudi gemileri Hindistan'dan değil Afrika'dan geri dönerlerdi. Dahası var, bu deniz ticareti Afrika'nın doğu kıyılarında yapılırdı. O çağdaki gemilerin durumuyla denizcilik ilmi de zaten uzak ülkelere gidilmediğini açıkça gösterir. Hazreti Süleyman'la Josafat'ın gemilerinin tam 3 yıl sonra geri döndüklerini biliyorum. Ama yolculuğun bu kadar uzun sürmesinin mesafenin uzaklığından ileri gelmediğini de biliyorum. Pliny'le Strabo'nun anlattığına bakılırsa Kızıldeniz'le Hindistan kıyılarında işleyen ve kamıştan yapılmış olan bir geminin 20 günde aldığı yolu Yunanlılarla Romalıların gemileri bir haftada alırlarmış. Bu orantı göz önünde tutulursa Yunanlı ya da Romalı bir geminin bir yılda bitirdiği bir yolculuğu Hazreti Süleyman'ın gemilerinin ancak 3 yılda tamamlaması gerekir. Hızları birbirine eşit olmayan iki gemi aynı yere hızlarıyla orantılı olan bir zamanda varamazlar. Yavaşlık çoğu zaman daha büyük bir yavaşlık meydana getirir. Kıyıyı takip etmek, devamlı olarak değişik bir duruma geçmek, bir koydan çıkmak için elverişli bir rüzgar beklemek, ilerlemek için de yine elverişli bir rüzgar beklemek söz konusu oldu mu, iyi bir yelkenli, elverişli bütün havalardan faydalanır. Öteki ise çıkılması güç bir yerde durur, salt havanın değişmesi için birkaç gün bekler. Eşit zamanda Yunanlı ve Romalıların aldığı yolun ancak üçte birini alabilen Hindistan gemilerinin bu yavaşlığı bugün bizim ticaret gemilerimizle gördüğümüz özelliklerle açıklanabilir. Kamıştan yapılmış olan Hindistan gemisi Yunanlılarla Romalıların demir çubuklarla birbirine bağlı tahtalardan yapılmış gemilerinden daha az suya batardı. Bu Hindistan gemilerini bugün limanları sığ olan bazı milletlerin gemilerine benzetmek mümkündür. Venedik'te genel olarak İtalya kıyılarında, Baltık Denizi ile Hollanda kıyılarında işleyen gemiler böyledir işte. Buralara girip çıkacak olan gemilerin dipleri yuvarlak ve geniştir. Limanları derin olan öteki milletlerin gemilerinin dipleri ise iyice suya batacak şekilde yapılmıştır. Bunun sonucu olarak da bu gemiler rüzgarın yönüne yakın olunca yol alırlar. Ötekilerse ancak rüzgar tam arkadan vurduğu zaman yol alırlar. Suyun içine fazla giren bir gemi hemen her çeşit rüzgarda aynı yöne doğru yol alır. Bu da rüzgarın etkisiyle yürüyen geminin dayanak mukabili olarak suda bulduğu mukavemetten bir de geminin uzunluğunca rüzgara yan verdikten sonra dümen kırmak suretiyle geminin kıçını istenilen yöne çevirebilmekten ileri gelmektedir. Böylece rüzgara yakın bir yönde ilerlemek mümkündür. Ama geminin dibi yuvarlak ve geniş olursa, bundan ötürü de suya az batarsa, o zaman dayanak noktası olamaz. O zaman rüzgar kendisine dayanamayan, aksi yönde de gidemeyen gemiyi istediği tarafa sürükler. Bundan şu sonuç çıkar ki, dipleri yuvarlak olan gemiler daha yavaş yol alırlar çünkü 1. Rüzgarı beklemek, hele sık sık yön değiştireceklerse bir hayli beklemek zorunda kalırlar. 2. Bir dayanak noktaları olmadığı için ötekiler kadar yelkenleri olamayacağından daha yavaş yol alırlar. denizciliğin bunca geliştiği, sanatların milletler arasında rahatlıkla değiş tokuş edildiği, hem doğanın hem insan hünerinin sebep olduğu kusurların yine aynı hüneriyle bunca kolaylıkla düzeltildiği bir çağda, bütün bu ayrılıkların fazlasıyla duyulup görüldüğüne göre, eskilerde kim bilir bu ayrılıklar daha ne kadar çoktu. Bu konudan kolay kolay ayrılamayacağım galiba. Hintlilerin gemileri küçüktü. O sırf gösteriş olsun diye yapılan büyük gemiler bir yana bırakılırsa, Yunanlılarla Romalıların gemileri ise bizimkilerden daha küçüktü. Şimdi bir gemi ne kadar küçük olursa fırtınalı havalarda da o ölçüde tehlikeyle karşı karşıya kalır. Büyük bir gemiyi şöyle böyle sarsacak olan bir fırtına, bakarsınız daha küçük bir gemiyi suların altında bırakır. İki cisimden küçük olanın yüzeyi nispeten küçük olur. Bundan şu sonuç çıkar ki, küçük bir gemide orantı daha azdır. Yani geminin alabileceği ağırlık ya da yükle yüzey arasındaki fark büyük bir gemidekinden daha büyüktür. Yapılan deneyler gösteriyor ki, genel olarak bir gemiye alabileceği suyun yarısı kadar ağırlıkta bir yük konabilir. Geminin 800 tonilato su aldığını farz etsek, alacağı yük ağırlığı 400 tonilato olabilir. Böylece birinci geminin büyüklüğünün alacak olduğu yüke orantısı 8'in 4'e olan orantısı şeklinde olur. Diyelim ki birincinin yüzeyinin ikincinin yüzeyine olan orantısı 8'in 6'ya olan orantısına eşit olsun. İkinci geminin yüzeyinin ağırlığına orantısı 6'nın 2'ye orantısı şeklinde olur. Birincinin yüzeyinin ağırlığına orantısı ise 8'in 4'e olan orantısına eşit olur. Rüzgarlarla dalgalar da yalnız yüzeyi etkilediğinden büyük gemi ağırlığı sayesinde küçükten daha dayanıklı olur. Konu 7. Yunanlıların ticareti üzerine. İlk Yunanlıların hepsi korsandı. Deniz egemenliğini elinde tutan Minos belki en büyük başarılarını korsanlıkla elde etmiştir. Dipnot: Zeus'la Europa'nın oğlu ve Pasifae'nin kocası olan Minos aynı zamanda Girit kralıydı. Gayet uslu bir yasacı olan Minos, Aikos ve Radamantos'la beraber cehennemde yargıçlık ederdi. Bu egemenlikse adanın yakınlarından pek öyle uzaklara gidemiyordu. Ama Yunanlılar büyük bir millet haline alınca Atinalılar denizlerde gerçek bir egemenlik kurdular. Çünkü bu tüccar ve muzaffer millet o çağın en büyük hükümdarını boyunduruğu altına alıp Suriye'nin olsun, Fenike'nin olsun, Kıbrıs adasının olsun deniz kuvvetlerini bir bir yere serdi. Atina'nın denizler üzerindeki bu egemenliğinden söz etmem gerek. Xenofon diyor ki, Atina bütün denizleri egemenliği altına almıştı ama Atina karaya bağlı olduğu için donanması uzak seferlere çıktığı zaman düşmanları ülkeyi yakıp yıkıyorlardı. Büyükler arazilerinin yakılıp yıkılmasına müsaade ediyorlar, servetlerini adalardan birinde emniyet altına alıyorlardı. Toprağı olmayan halk tabakası ise kaygısız yaşayıp gidiyordu. Ama Atinalılar bir adada otursalardı, üstelik bir de denizlerde egemenlik kursalardı, başkalarına zarar verecek yetkide olurlardı. Kendilerine ise kimse zarar veremezdi. Böylece denizlerde de tam anlamıyla egemenlik kurmuş olurlardı. Xenofon'un burada İngiltere'den söz ediyormuş gibi bir hali var değil mi? Şan ve şeref tasalarıyla dolu olan Atina, etkisini artıracak yerde şunun bunun kıskançlığını körükleyen Atina, denizlerdeki egemenliğinden faydalanacak yerde salt bu egemenliği yaymaya çalışan Atina, aşağı tabakadan olanların devlet hazinesinden yararlanmayışına, zenginlerin ise baskı altında tutulmasına müsaade eden Atina, madenlerinin zenginliğine, kölelerinin çokluğuna, denizcilerinin bolluğuna, Yunan şehirleri üstündeki üstünlüğüne ve bütün bunların dışında Solon'un o güzelim kurumlarına rağmen ticaretini gerekli ölçüde genişletmesini bilemedi. Bütün ticareti aşağı yukarı Yunan limanları ile yiyip içeceğini sağlayan Karadeniz limanları arasında sıkışıp kaldı. Korintos'un çok elverişli bir durumu vardı. İki denizi birbirinden ayırıyor, Peloponez'i açıp kapıyor, Yunanistan'ı açıp kapıyordu. Yunan milletinin başlı başına bir dünya, her Yunan şehrinin ise ayrı bir millet olarak yaşadığı bir çağda, Korintos son derece önemli bir şehirdi. Ticaret alanı Atina'nın ticaret alanından çok daha genişti. Asya'dan gelen gemilerin barınıp mallarını boşaltabileceği bir limanı vardı. İtalya'dan gelen gemiler için de bir başka limanı vardı. Çünkü birbirine zıt rüzgarların karşılaştığı ve gemilerin batmasına sebep olduğu Male burnunu aşmak çok güç olduğundan gemiler Korintos'a sığınmayı tercih ediyorlardı. Gemileri karayoluyla bir denizden öbürüne geçirmek bile mümkündü. Hiçbir şehirde insan maharetinin yapıtları bu derece ileri gitmemişti. Bolluğun, zenginliğin bu şehre sağladığı ahlakla gelenekleri, din yavaş yavaş bozmaktan geri kalmadı. Venüs için bin orospunun rahibelik ettiği bir tapınak inşa edildi. Athenea'nın tarihini yazmak cesaretini gösterdiği o ünlü güzel kadınların çoğu bu tapınakta yetişmiştir. Yazılanlara bakılırsa Homeros'un yaşadığı çağda Yunanistan'ın en zengin yerleri Rodos, Korintos ve Orkomen'miş. Nitekim İlyas'ta Jüpiter Rodosluları sevdiği için onları çok zengin etti deniyor. Korintos'tan söz edilirken de yine aynı kitapta zengin sıfatı kullanılıyor. Bunun gibi çok altını olan şehirlerin adlarını sayarken Homeros Mısır'ın Tebas'ıyla Orkomen'i de bunların arasına sokuyor. Rodos'la Korintos bu üstünlüklerini yitirmediler. Orkomen'inki ise uzun sürmedi. Helpont'ta, Propontide ve Karadeniz'e yakın olan Orkomen'in durumu bu şehrin bütün servetini altın yapağı masalına yol açan söz konusu denizlerin kıyılarındaki limanlarla yaptığı ticaretten elde ettiği düşüncesini uyandırıyor insanda. Gerçekten de öyle, Orkomen'le Argonotlara Miniyar adı verilmiştir. Ama sonradan bu denizler daha iyi tanındığından Yunanlılar bu gibi limanlara çok sayıda insan yerleştirip her birini bir ticaret merkezi haline getirdiklerinden bu limanlarda oturanlar da yabancılarla ticari temaslarda bulunduklarından ana vatanla da ilgilerini kesmediklerinden Orkomen önemini yitirmeye, öteki Yunan şehirleri gibi sıradan bir şehir haline almaya başladı. Homeros'tan önce Yunan şehirleri ancak kendi aralarında ve nadiren de bazı yabancı insan topluluklarıyla ticaret yaparlardı. Ama istila yoluyla yeni devletler meydana getirdikçe egemenliklerini genişlettiler. Yunanistan denizleri iteler gibi görünen burunlarla, buna karşılık denizleri içine almak ister gibi görünen körfezlerle çevrili büyük bir yarımadaydı.